Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu devlet töreniyle dağıtılan patatesi soğanı konuştuk ve gündem saklama çabasının artık son derece çaresizce bir yerlere evrildiğini, devrildiğini anlatmaya çalıştım. Devletin resmi görevlileriyle hem de üst düzey görevlileriyle, yani bir vali yardımcısıyla, bir kaymakamla bu tırların karşılanıp 25 kiloluk patates soğan dağıtımının hiç kimsenin derdine derman olmayacağını, şu anda ortada yaşanan şeyin çok ağır bir şekilde salgın koşulları olduğunu ve işsizlikle birlikte bunun yayıldığını söyledim. Bir de elbette yayının bonusu vardı. İstesek de istemesek de bir bonusu vardı. Erkan Oğur'la ilgili bir olay yaşandı dün. Sadece onunla değil, Derya Türkan'la da ilgili galiba bir olay yaşandı. Ama onun üzerinden böyle acayip bir ayrışma oldu insanlar arasında. Şimdi yayın arasında da çok fazla mail geldi. Birçoğuna cevap yazmaya çalıştım ama buradan söyleyeyim çok rahatlıkla. Yani yaptığının bir linç olduğunu düşünmüyor musun diye yazmışlar. Alakası yok. Yani bir insanın mesela söylediklerimin hiçbiri Erkan Oğur'un iyi bir enstrümanist olduğunu değiştirmiyor ki. Ama bu başka bir şey. Yani burada hep konuştuğumuz gibi size yazarları, şairleri anlatırken de söylediğim gibi başka bir şey bu. Yaptığının kötü ve yanlış olduğunu da değiştirmiyor bu. Biri şey demiş, zalimin sofrasında doyan da zalimdir demişsin. İnsanlar için biraz ağır bir yargı değil mi? Neden? Neden? Yani burada kastettiğiniz mesela İbrahim Kalın'ın klibinden bahsederek söylüyorsunuz. Hiç de değil. Yani bütün bunlar yaşanırken, sanatçılar aç kalırken, enstrümanlarını satarken, insanlar intihar ederken İbrahim Kalın'ın klipleri, şarkıları, türküleri yok muydu? O zaman bağlama çalmıyor muydu? Ne yaptı? Devletin bütün gücü elinde. Türkiye'yi tek başına yöneten insan adına konuşma yetkisine sahip tek kişi. Yasal olarak. Ne yaptı soruyorum size. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir sözünü istediğiniz kadar yukarı çıkartabilirsiniz. Hangi zalime gideceğinin hiçbir önemi yok. Ama bütün bunlar yapılırken sessiz kalan insanların kusura bakmayın da daha iyi değerlendirilmeye falan hakkı yok. Ve bu linç falan değil. Ya neden eleştiremiyoruz biz insanları? Niye? Yani burada bunun bir benzerini geçen hafta yaşadık işte şu 104 emekli amiralle ilgili konuda. Ben o gün yazdıktan sonra o kadar çok sevdiğim dostum şey dedi ki bana, ya izleyici sayında bir azalma oldu mu? Vallahi bakmadım, bak yemin ediyorum eğer baktıysam namussuzum. Kardeşim bu yayın 37 kişiye nasıl yapılıyorsa şu anda izleyen, yani ilk yayının sadece YouTube ve Periskop'taki izlenmesini söyleyeyim size, dinlenmesini demiyorum. Sadece YouTube ve Periskop'ta 22 bin kişi izlemiş. 37 kişi neyse aynıdır. Fark etmez ki. O zaman işte güce biat etmek dışında bir şey yapmayız ki. Ya birçok insan direndi kardeşim. Birçok insan dayandı. Bak işsizlik de yüz yüze gelmek değil sorun olan. Bana diyebilirsin ki. Ha, yayını paylaştın mı bu arada? Ben unuttum. Yani sıkça yapıyorum zaten. Dur paylaşayım da öyle devam ettireyim. Hani şeyin söyledikleri gibi. Kavgayı soğutma, geliyorum hemen. Ben belki sana şöyle geliyor olabilirim yani. Ya kardeşim sen artık 1000 kere işsiz kalmışsın, sana normal geliyor. Öyle değil ciğerim, öyle değil o. Yani işsizlik, ha şu doğrudur, evet. Yani suya bir kere atladıktan sonra su çağırıyor insanı zaman zaman, haklısın. O kaşıntı oluyor ama bak şunu unutma. Bu dönem böyle büyük bir zulmün içinde ayakta durmaya çalışan insanlar oldu. Yani... Söylesen şimdi rahatsız olacak ama yayının içinde işte şu anda yayını izliyor. Sevgili Levent Üzümcü. Bundan bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosundaki görevinden attı Levent'i. Yani ne değişti ki? Türkiye'nin her yerine dört döndü adam. Anlatılan senin hikayendirle insanlara bu sefer anlatmaya çalıştı derdini. Bu değil ki. Sorun bu değil kardeşim. O yüzden baksana özellikle isim vererek, adres vererek söyleyeyim. Adı Erkan Oğur mu? Hiç fark etmez. Adı Ünsal Ünlü mü? O da fark etmez. Burada önemli olan hep konuşmuyor muyuz ya? Doğrunun yanında olmak ya. Kim olduğuna bakmadım ki ben. Eğer bakarsan doğruyu savunuyor olmazsın. Sen kişiyi savunuyorsundur, görüşünü savunuyorsundur. Böyle bir şey yok. Ya bak dün mesela ayırdım haberi. Bir tane insan evladı yazmaz mı ya? Ya bir tane insan evladı. Kardeşim, Mardin'in bağımsız milletvekili var. Eski HDP milletvekili Tuma Çelik. Hatırlıyor musun? Günlerce ona tecavüz etti, buna bilmem ne yaptı. İktidar gazetelerinin tamamı astı, kesti, hemen suçladı. Dün beraat etti adam. Şimdi yaşanan, yaşanılan, anlatılan, söylenilen neyse hepsini bırak. Ama sonuçta bizim hep konuştuğumuz hikaye yargı kararı değil mi? Heh, ne yapacaksın şimdi Tuma Çelik'le ilgili olarak? Ne diyeceksin? Sosyal medyada onu asıp kesen arkadaşlar ne diyecek mesela? Al, yargı kararı çıktı. Bir grup insan görmeyecek bunu. Niye? HDP'li. Bir grup insan başka bir şey söyleyecek. Ya ne olursa olsun adam beraat etti. Ne yapacağız şimdi? Haberi geçen dün, haberi ilk geçen kim biliyor musun? Çok tuhaf. TRT Haber. Yani o dönemde HDP'lileri mümkün olduğunca meclisten tasfiye etmek için çalışırlarken en önde bunu sürükleyen insanlardı. Ne yapacağız şimdi? O örneklerden bir tanesi. Dün Ahmet Altan tahliye edildi cezaevinden. Neden? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki hak ihlali var. Hak ihlali sadece onunla ilgili söylemedi ki. Osman Kavala hala tutuklu. Neden tutuklu olduğunu bilen var mı? Var mı içinizde? Varsa benimle de paylaşsın lütfen. Ahmet Altan'ın hakkının ihlal edildiği gerçeğini kaç kere konuştuk bu yayında? Ama şunu savunarak, Ahmet Altan Türkiye'yi gerçekten bölüp parçalayan insanlardan bir tanesidir. Taraf denilen pislikle bu işe müsebbibi olan insanlardan bir tanesidir ya. O gün orada yapılan o cemaatçi pisliklerin tamamının yayılmasının gerekçesidir Türkiye'de. Aksini iddia edebilecek olan var mı? Sonradan kumpas davası denilen o pisliklerin tamamının o pisliğin içinde, hepimizin o kokunun içinde yaşamasının gerekçesi olandır. Mehmet Baransu'nun bavuluyla topladığı, verilmiş, oluşturulmuş o hesapta belgelerin tamamını yayınlayan insandır. Bu gerçek değişecek mi? Değişmeyecek. Ama sonuçta hak ihlali var mı? Evet, hak ihlali var. Var kardeşim. Tutukluluğunun devamı hak ihlalidir. İkisini birbirinden ayırmak zorundayız. Onun için hiç kimse öyle uzaktan zeybeklik falan yapmasın ya. Yani bilmem ne abimiz, bilmem kim ablamız, öbür yeğenimiz, ya bunları geçin ya. İnsanların önemi böyle olamaz ki. O zaman şöyle mi düşüneceğiz biz mesela? Sosyal medyada takipçisi çok olan. Ya da şöyle, sosyal medyada takipçisi çok olan insanların desteklediği kişiler dokunulmaz mı olacak? E ne farkı kaldı o zaman bugünün iktidarından? O da gücüne güveniyor, kalabalığına güveniyor. Var mı başka bir şey? Biz nasıl ayıracağız o zaman? İktidara kıçını yaslayarak 100.000 tane bağlama satan insanla, onuruyla direnmeye çalışan insanı nasıl ayıracağız? Birinin abisi, birinin ablası olarak mı? Ya mümkün mü böyle bir şey ya? İnsanlar işlerine geldiği zaman bambaşka şeyler de çıkıp bağırmayı biliyorlar. Ama haksızlığın adı, tarzı, tavrı değişse de niteliği değişmiyor ki. Haksızlık o. Orada durmak zorundayız. Mecburuz, bunu yapmak zorundayız. O 104 emekli amiralle ilgili konuştuğumuzda buydu. Evet kardeşim, hala aynı şeyi söylüyorum ben. Hala o üstenci bakış var. Evet var. Israrla yapıyor. Bilmem kim abi onu savunuyor. Bana ne ya? Bana ne? O hep var içinde. Ben bilirim. Ya bilmiyorsun kardeşim işte, bilmiyorsun. Yazdığın 4 satırlık bildiriye sahip çıkamıyorsun. Bu kadar net. Çıkamıyorsun. WhatsApp grubunda yazışıyorsun, sahip çıkamıyorsun ya yazdığına. Aradan bilmem kim giriyor, o oradan manipüle ediyor, öbürü başlık atıyor. Evet ya, zamanlaması yanlıştı diyorsun sonra. E iyi de zamanlaması yanlıştı dediğin her şey zaten. Zaten olay oradan boka sarıyor. Ama şunu çok iyi biliyorsun ki arkanda koskoca bir televizyon var. Mesela onun takipçileri var. Onlar saldıracak. Diye atlayacak üstüne. Halk TV izleyicileri. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Ya şöyle mailler aldım mesela ben. Ya mealen söylüyorum gerçekten. Ama saklıyorum bunları. Sakın şöyle anlaşılmasın. Ya ben bunları işte aldım, gördüm, sildim, attım. Asla, bunlar saklanıyor. Bunlar birer vesika çünkü. Şöyle yazmış mesela, 5,5 senedir her sabah kalkıp seni izledim, yazıklar olsun. Sebep? İşte yani, ya, yani böyle yani. Allah Allah. Yani doğrunun yanında durmak, sana uymayanı söylediğin anda patlayacağız öyle mi? Ya olmaz olsun öyle izleyici. Ciddi söylüyorum bak. Olmaz olsun öyle izleyici, benim öyle bir derdim yok. Ya sen kendine uyanı seçeceksen, tercih edeceksen, sadece hani bugünün modern iletişimcileri öyle tanınıyor ya, çok hoşlarına gidiyor. Çok seksi bir tanım böyle. Kendi aralarında bunu söylüyor. Yankı odası. Yankı odasında gez o zaman. Kendi sesine benzerleri duy, dönsün gelsin. Sen de mutlu ol. Neyse, daha fazla uzatmayalım hikayeyi. Sanırım anlaşılmıştır ama hiç kimsenin, hani bu 6 yıl önce de bu yayına başlarken söylemiştim. Aklınıza kim geliyorsa, tarihin hangi döneminden geliyorsa, inancınızın hangi döneminden geliyorsa, ben insanın insandan üstünlüğüne inanmam kardeşim. Hiç inanmadım. Hiç. İnsan insandır. Ama o zaman hak da haktır. Kim olduğuna bakmadan savunacaksan bir işe yarar. Yoksa geç. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Valla patates soğan hikayesi tuhaf bir şekilde iktidar gazetelerinin içinde de böyle hani şey gibi görünmüş. Lan şimdi bunu da yazsak ya, hani o da çok iyi bir şey değil be. Ha, patates soğan anlatmış olacağız. Öyle bir şeye girmiş olacağız falan. Bugün bence günün en ilginç yazısı. Daha önce konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Şu Malatya'da neredeydi? Ya Yıldırımlar mıydı? Neydi adı? Yeşilyurt. Malatya Yeşilyurt'ta. Hani önce bize 45 denmişti. Sonra onlardan 43'ü arazi oldu. İki belediye başkan yardımcısı gelmişti. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere Almanya'nın Hannover şehrine gitmişlerdi, hatırlıyorsunuz. Sevilay Yılman yazmıştı haberi. Çünkü şöyle demişti. Hakkını yemeyelim. Veli Ağbaba gündeme getirmişti Malatyalı olduğu için. Orada Malatyalı bir belediye meclis üyesi, CHP'li bir hanımefendi. O çıkartmıştı. Sevilay Yılman da demişti ki bir dakika. Ben oralıyım. Ben tanıdığım herkesle konuştum. Bu büyük rezalet insan kaçakçılığı. Ben de size o gün demiştim. Hoş geldin paşam. Ben de size o gün demiştim ki ya bu cemaatin işi kardeşim. Kütür kütür, üstelik parasını da ödeterek insan taşıyorlar bunlar. Şimdi Sevilay Yılman, olayda bir de sevgili Erkan'ın dediği gibi gri pasaport var. Yani hizmet pasaportu. İçişleri Bakanlığı tarafından sana verilen. Özelliği ne? Ya vize ihtiyacın yok kardeşim. Alıyorsun onu, uç. Şimdi Sevilay Yılman bugün devamında konuşuyor. Diyor ki ben diyor artık işi bu kadar kurcaladıktan sonra, evet Zeynep'in söylediği gibi 53 gitti, 48 arazi oldu, 5 kişi döndü demişti Sevilay Yılman da. Diyor ki ben diyor en kritik isimle konuştum. Önce diyor bir mail geldi, bana ulaşmaya çalışıyormuşsunuz falan diye. Mailde bir telefon numarası var. Hatırlıyor musunuz? Ersin Kilit diye bir adamdan bahsediyor. Kim dersin Kilit? Adlı bir firmanın Almanya'da, Hannover'de bu davet mektubunu yazan insan. Hatırlıyor musunuz? Tamam, bunlar benim misafirimdir. İşte çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere bunlar Almanya'da, Hannover'de toplantılara katılacaklar. Sevilay Yılman arıyor. Abiyle konuşuyor. Ya abi var ya, bak, bu insanların hepsinin birbirine benziyor olması tesadüf olamaz. Bu dönem yeryüzünde cehaletin en çok kutsandığı dönem olarak tarihe geçecek. Biz Türkiye'de, Anadolu'da yaşadık bunu. Cehaletin en çok kutsandığı dönem. Abi yine aynı şekilde kadrodan hiçbir farkı yok. İlkokul terk. Bak, 1982 doğumlu. Yani daha adam ya, çok komik ya, 30 yaşında değil daha. 1982 doğumlu. 40 yaşında değil daha. İlkokul terk. 9 yaşından beri Almanya'da yaşayan bir göçmen ve şu anda işsiz. Ne söylüyor biliyor musunuz konuşmanın içinde? Önce diyor ki ben bu herifleri tanımam. Haklı olarak Sevilay Yılman da diyor ki ben nasıl tanımazsın? Artist mektubu yazıp davet mektubunu sen yollamışsın. Bunun üzerine diyor ki evet diyor, tamam, benim diyor bir arkadaşım var diyor. Ben diyor aslında onun aracılığıyla yaptım bunu. Bak şimdi. Arkadaşını anlatıyor. Biz çok sıkıştıktan sonra artık mecbur kalıyor çünkü. Öyle saçmalıyor ki konuştukça. Ben onu tanımam. Ben diyor sadece iki kişi gördüm. İki değil, beş kişi. Ha, beş kişiyi gördüm diyor. Peki diğer 48 kişiyi görmedin mi? Benim diyor haberim yok ki diyor. Bana diyor beş kişi gelecekler dediler. Sivil Ayman da diyor ki altına imza attığın davet mektubunda yazıyor diyor. 53. Ha diyor, ben öbür 45 kişiyi görmedim diyor. Hani bunlar ayrı uçaklarla gelmişlerdi ya. Ben diyor diğerlerini gördüm. 45 kişiyi ağırlayacağım diye mektubun var diyor. Kardeşim, masrafları bende. Ben diyor masrafları ödeyemem ki diyor. Ben işsizim diyor herif. Ne? Evet diyor, ben işsizim. O firma da diyor kardeşimin firması zaten çok zor durumda kaldı diyor. Siz bunları yazınca. Çünkü Almanya'da polisler diyor buldular beni diyor. Ha, zurnanın zırt dediği yere geldin mi hacı? Bak bu ne biliyor musun? Hani hatırlıyor musun, sana anlatmıştım burada. Parlamento muhabirliği yaptığım dönemde ben o haberlerle ödül falan da kazandım hakikaten. Yani bu şey olsun diye söylemiyorum, övünme amaçlı değil. O haberler duyuldu, bilinen haberler. Hani yeşil sermaye dolandırıcılığı vardı, hatırlıyor musun? Camide çarpmaca. İki rekat namaz arasında sen bir 10 bin mark ver bana, bak ben sana ver yetkiyi gör etkiyi. 10 bin markını senin alıyor, sana bir ay sonra 1500 mark veriyor. Nasıl diyorsun? Ayda %15 kazandın kardeşim diyor. Mümin kardeşim. İkinci ay bir 15 daha çakıyor. Allah diyorsun sen. 10 bin verdim, 2 ayda 3 bin mark kazandım. Mark var, düşün bak. Sen tabii gidiyorsun bütün sevdiklerine diyorsun ki babacığım, değerli kayınpederim, bacanak ya. Enişte ne yaptın? Sattın mı Doblo'yu? Hepsinin parayı topluyorsun. 500 bin markı bir veriyorsun. Hasta rabislas bebeğim. Gidiyor para. İndiriyor direkt. Çünkü ilk verdiği de senin paran zaten. Hiçbir zararı yok. Bak aynı şeyi görüyor musun? Şimdi bu arkadaşın sıkıntısı ne? Türkiye'de aleme fahş olmak, tanınmak mı? Almanya'da sıkışmak. Çünkü biliyor ki kendisinden amiyane tabirle şırınga kullanmadan kan hücresini çekecekler, farkında. Çünkü bu işin, yapılan işin insan kaçakçılığı boyutu girdiği anda organize suçun içine giriyorsun. Hele Avrupa'da bu iş var ya, o kadar ağır bir iş ki. Ameliyatsız dalağını alacaklar büyük ihtimalle, farkında. Onun için yandım anam diye bağırıyor. Diyor ki ya çok oldu diyor ya. Çok. Ben diyor, ya şimdi Sevilay Yılmaz diyor ki, ya diyor sen sormadın mı diyor. Lan 45 tane adam, öyle bir kişi, üç kişi, beş kişi değil diyor ya. 45 insan, nerede lan bunlar demedin mi diyor. Bak cevaba bak. Sordum. Sordum. Belediye başkan yardımcısı Bekir'e de sordum. Meclis üyesi Nusret'e de. Dediler ki onlar gelmedi. Ne diyorsun? Dediler onlar gelmedi. Sen de bunu yedin. He. Çay söyleyeyim. Geç yerim, ben sana söyleyeceğim çayı. Bak nasıl basit, görüyor musun? Çünkü bu arkadaşların temel özelliği bu. Kendisi cahil olduğu için seni de cahil zannederek konuşuyor. Soruyu, bir üst aşamadaki soruyu sorduğun anda mavi ekran oluyor. Kilitliyor, böyle bakıyor. Bir arkadaşından bahsediyor. Diyor ki ya yalancının hepsi aynı. Ama bu kadro özellikle aynı. Sevilen diyor, beni diyor 51 gazeteci aradı ama ben diyor bir tek size konuşuyorum. Niye? Çünkü diyor siz araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben burada kullanıldım. Bak şair burada ne diyor? Ben yanarsam hepinizi yakarım. Kimlerin ismini veriyor? Ali Ayrancı, hatırlıyor musunuz? Bingöllü eski belediye başkanı, AKP'li, olayın organizatörü. Sevilay Yılman ilk yazısında ne demişti? Organizasyonu yapan çakal bu. Bu yapmış. Akrabaları var arasında. Karı koca götürmüş hatta. Hatırlıyor musunuz? Hem Ali Ayrancı kullandı beni, hem de belediyedekiler. Ne? Dün belediye başkanı basın toplantısı yaptı. Ne diyor? Bıyık. Aynı. Diyor ki, Türkiye'de pek çok belediye de var bu ya. Araştırılıyor, soruşturuluyor. Değil mi? Buradaki araştırma soruşturmadan bir bok çıkmayacak. Yaz bunu bir yere. Yaz bunu bir yere. Ama Almanya'da var ya, İşte o, elimle gösterdim, çok özür dilerim. Orada bağlayacaklar büyük düğüm, hatta muhtemelen fiyonk da atacaklar üstüne. İşte o mesela sıkıntılı. Oradan sonra gideceği yer, üf, büyük sıkıntı. Arkadaş diyor ki, benim şimdi başım büyük belada burada. Ben 9 yaşından beri Almanya'dayım. Bir tane dosyam yoktu. Şimdi Alman polisi de savcısı da peşimde. İnanın bana lütfen, 4 tane çocuğum var. Yapım aşamasında karışan var mı aranızda? Bana ne senin 4 tane çocuğundan? İnanmamı istediğin şeye bak. Bu olayın sorumlusu olarak beni gösterirseniz, diyor şair, Almanya'da sıkıntıya düşerim. Ne diyorsun? Ay bunu hiçbirimiz istemeyiz. Hiç. Ama şu davet mektubunu yollamayaydın, iyiydi 53 kişiye. Çünkü adamın altında, imzaladığı belgenin altında geleceklerin isim listesi var. Ve herif diyor ki ben 48 kişi hiç merak etmedim. Yani geldiler demek. Nasip değilmiş diye düşündüm ya. Demek ki 53'te 5'ti kısmetimize düşen. Değil mi? Hepimiz sığırız çünkü. Biz buna inanalım. Doğru. Tamam. Tamam. Ya daveti ben yaptım. Doğru. Ama benden istediler kardeşim. Belediyeden aradılar. Bak şair devam ediyor. Ben yanarsam diyor, alayınızın dalağını burarım diyor. İnşallah. Belediyeden aradılar. İnsan hakları mı ne? Ha ha ha. Girelim insan kaynakları demeye çalışıyor. Ha işte oradan aradılar. Dediler ki pasaport için böyle bir belge lazım. Bana bir tane yazılı hazır metin yolladılar. Ben de altına imzamı attım. Ne diyorsun? Kız sen ne kadar iyi bir insansın ya. Vallahi böyle insan alası içine sokası geliyor. Nasıl sıcak? Yani tam çok güzel bir insan ya. Ama bilmiyordum böyle şeyler olduğunu. İnsan kaçıracaklarından haberim yoktu. Ne? Dedim mi lan ben onu? İnsan kaçıracaklarından haberim yoktu. Ha sen de biliyorsun mevzunun insan kaçakçılığı olduğunu. Yani. Hacı bu iş çok büyür daha. Bak burada büyümez bir daha söylüyorum. Bunu kapatacaklar. Bunu kapatmak zorundalar. Çünkü bunun altından çok farklı yerler çıkacak. Başka belediyeler çıkacak. Bu uygulanan bir sistem. Küçücük yerlerden insanları nasıl arazi ettikleri görülecek. Cemaatçilerin buradan hani diyor ya. Bunların akıllıları gitti bunlar kaldı aha elimizde diye. O kalanların içinde de bir grup akıllı tip var. Onlar diğerlerine bakıp diyor ki. Bunları ben yani önce patron öpüyordu. Şimdi patronla bağ koptu. Ben öperim bunları ya. Hunharca ve defalarca öperim. Bir turda o çakıyor. Ve ne diyor şair? İnsan kaçıracaklarından haberim yoktu. Vay arkadaş ya. Şimdi bak bir de diyor ki ben diyor o 5 kişi var yani 5 tane tip. 48 yok 5 var. 48 5'ten küçüktür. Şimdi o 2 kişi İkisi diyor 5 kişinin ikisi Nürnberg'e geldi uçakla. Oradaki belediye başkanıyla görüştüler. Gittim onları oradan aldım. Üçü de Hannover'e geldi. Sonra bak şimdi. Ya o kadar saçma ki. Ben hiçbirini tanımıyorum diyor önce. Tamam alakam yok. Sonra diyor ki gül yüzlü mektup var. Ha diyor ben Ali Bey'i tanıyorum diyor. Nereden tanıyorsun diyor. Benim diyor başka bir arkadaşım var diyor. Onun aracılığıyla ulaştılar bana. Ha, hangi arkadaş o diyor? Bingöl'den başka bir arkadaşım. Onun aracılığı. Kim o ya? Serdal diye bir arkadaş. Soyadı yok mu bu Serdal'ın? Vallahi soyadı var da benim aklımda değil. Çok zekice. Bu tutar. Nasıl aklında değil? Şimdi Serdal aracılığıyla beni aradılar. Salla. Orayı kapatalım, boğalım orayı. Serdal bana söylemişti zaten. Dediler ki biz gelmek istiyoruz. Dedim buyurun gelin. Bizim kapımız herkese açıktır Sevile Hanım. Siz de gelseniz size de açık ama siz beni kaçak duruma düşürdünüz. Adımı her şeyimi yazıp beni burada zora düşürdünüz. 48 insan kaçırılıyor. Ve herif ne diyor? Ben çok zor durumdayım ya. Mağdurum ben. Lan biriniz farklı olun be. Biriniz farklı olun. Alçaklıkta yarışmayın ya. Bir taneniz, bak 6 yıldır burada söz veriyorum diyorum ki, ya biriniz bir kere dik durun. 5 saniye, 5 saniye, çok uzun istemiyorum, toplu olarak istemiyorum, o imkansız. Biriniz 5 saniye dik durun, canlı yayında dişimi kırayım ben de. Yapamazsınız ki. Alçaklık ve yalan ruhunuza işlemiş artık. Yalan ağzınızda yuva yapmış. Serdal, arkadaşım ama tanımıyorum. Nasıl arkadaşın? Ya bir dönem tanışmıştık ama tanımıyorum çok. İyi tanımıyorum. Şimdi Sevilay Yılmaz'ı bastırıyor bastırıyor. En sonunda Sevilay Yılmaz diyor ki bak kardeşim seni zor duruma düşüren ben değilim. Senin adın şirketin kullanılarak insan kaçakçılığı yapıldı bu ülkede. Ben de gazeteci olarak araştırdım ve seninle ilgili öğrendiklerimi yazdım. Yazmasa mıydım ya da araştırmasa mıydım? Dikkat. Cevap. Yok siz haklısınız da yazdıklarınız Almanya polisinin savcılığının dikkatini çekti. İşte ben onu diyorum tam. Türkiye ile alakası yok diyor. Ya sen yaz bacım diyor. Yani Türkiye'de bize İhayse Thomas diyor. Türkiye'de hiçbir şey olmasa rahat ol diyor. Ama burada sıkıntı diyor. Büyük sıkıntı. Almanya'da polisin savcının dikkatini çekti. Beni şimdi insan kaçakçılığından takibe aldılar. Ben öyle bir şey yapmadım ki. Kim yaptı? Serdal. O tanıştırdı. Serdal'ın soyadı var mı? Yok. Arkadaşım ama tanımıyorum. Ya fırfırın dibi ya fırfırın dibi. Çünkü çok iyi biliyor ki mesela bu iş Türkiye'de geri dönük soruşturmaya konulacak. 14 ay önce yaşanmış bu. Yani o dönemin işte belediye başkanı zaten hala görevde. Belediye başkan yardımcıları. İşte o pasaportun oluşturulmasında İçişleri Bakanlığı'nda kim aracı olduysa onlar falan. Hiçbir şey olmayacak. Hiç bir bok çıkmayacak bundan. Ondan emin ol. Ama şu kaçınılmaz. Sen bu insanları nasıl getirdin? Adınla gelmiş kardeşim, adınla. 48 insan arazi olmuş Almanya içinde senin adınla. Geçmiş olsun. Bak tekrar söylüyorum. Kan hücrelerine şırıngasız ulaşacaklar. Kaçınılmaz bu. Burada olmayacak. Onun için zaten o rahatlıkla söylüyor. Ya yok kardeşim diyor, sen araştır yaz. Ama diyor burada savcılığın dikkatini çekti diyor. Nerede? Almanya'da. Bugün günün yazısı Sevilay Yılman'ın yazısı. Hakikaten acayip ya. Hakikaten acayip. İlkokul terk. 9 yaşından beri Almanya'da yaşayan, orada artık büyümüş, hayatını orada geçirmiş bir tip. İşsiz. Bak işsiz. Kardeşinin adına bir şirket var ortada. Şirket üzerinden insan kaçakçılığı yapılmış ve biliyor. Kabul ediyor onu. Kendi söylüyor zaten. Tek derdi şu. Benim alakam yok. Savcı beni arıyor. Ve eğer yakalanırsam alayınızı yakarım diyor. İsimlerin hepsini tek tek burada anmasının manası bu işte. Yakarım diyor. Alayınızı yakarım. Ha, Türkiye'de yanmazsınız biliyorum. Ama onun dışında soruşturmaya konu olduğunda büyük yanarsınız hocam. Vallahi kim ne yapıyor bilmiyorum ama efsane iş ya. Efsane iş. Bu arada şunu unutmayın. Hani zaman zaman bunu söylediğimde insanlar çok ciddiye almıyor biliyorum. Bakın cemaatte fırfır bitmez. Yani bu oyunlarından yani 3 milyonda bir tanesinden söz ediyoruz sadece. Fırfır bitmez. Hayatları sahtekarlık üzerine devam ettiği için hani sıkışın Allah rızası için biz destekliyoruz. Yok öyle bir şey ya. Yok bu büyük bir parasal birliktelik. Ama böyle milyarlarca, 10 milyarlarca euroluk bir parasal birliktelik. Patladığında herkes birbirini satıyor gördüğünüz gibi. Kaçınılmaz. Burada 15 Temmuz'dan sonra aynı şey olmadı mı ya? Aynı apartmanın içinde bak. Ramazan'dayız ya. Ramazan'dayız. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu güne kadar. Beraber aynı masada iftar yapan, beraber geceleri teraviye giden, mukabelelere katılan insanlar anında birbirini sattı. Bu yayını izleyen dindar insanlar var. Söyleyin siz. Deyin ki bana, hayır ya kardeşim çok haddini aşıyorsun, öyle bir şey olmadı. Hadi biriniz deyin. Birbirini sattı ya. İhbar etti direkt. Niye? Çünkü kendisinin de bağlantısı var. Önce kim giderse diğeri yırtacak. Onu okuyor o yüzden. Bu diyor işte ışık evlerine giderdi. Bu bilmem kimin okulunda çocuğunu okuttu. Sonra o içeri alındığında, kadre uğradığında bu yırtıyor. Ama bak böyle şeyler var. Ya pisliğiniz o kadar yayılmış durumda ki her yol var sizde. Her yol. Aklınıza gelen her şey. Sonra sıkışınca biz Allah rızası için yaptık. Ya geçeceksin onu ya. Geçeceksin. Yani ben yemem ama külah bırakayım sana, anlat. Ben yani sokağa çıkma yasağı başlamadan bir yarım saat önce gelir alırım külah. Dinlerim ben ondan sonra. 128 milyar dolarlık panik. Cumhuriyet'in manşeti, tutarsız açıklamaları sürdüren iktidar gece yarısı afiş toplatıyor. Rezalet ya. Ya bir iletişimci yok aralarında bak. Bir tane iletişimci yok şunu demiyor. Ya kardeşim bak bunu yaptıkça daha da görünür oluyoruz. Lan geri zekalı mısınız hepiniz? Demiyor. Vinçler geliyor, gece yarısı afişler indiriliyor. Bunu yapıyor hala ve soruyu kalıcı kılıyor. Farkında bile değil. O kadar cahil ki. Farkında bile değil ne yaptığını. Hiçbir fikri yok. Güzel devam. Aynen devam. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi afişleri yeniliyor. Arkadaki o Cumhurbaşkanlığı sarayını çıkartıyorlar. Ya dedim ya kardeşim sadece bak 128 yaz. Az. İlk yayında kullandık işte. 128. Bırak onu. Nerede yaz? Artık herkes ne demek istediğini anlıyorsun. Anlıyor herkes birbirinin. Bak iletişim faciası bu. Sen yerleştirdin bu sloganı. Pankarta ihtiyaç yok ki. Sadece 128 yaz ya. Artık üstüne kaldı. Geçmiş olsun. Sorsan. Konya yolunun üzerinde bir bina var ki. Böyle bir bina yok. İletişim, kainat, kozmos iletişim başkanlığı. Yaptığı da bu. CHP'nin çalışmasına göre Erdoğan 128 milyar doların önemli bölümü kasada, bir bölümünü salgında kullandık dedi. Hayır böyle demedi. İki ayrı açıklaması var. Bunlardan bir tanesi diyor ki devletin ve vatandaşın ihtiyaçları için kullanıldı. Diğerinde kasada diyor. Hangisi? Bilmiyorum, seç beğen al ne istiyorsan. Baş danışman Yiğit Bulutsa Merkez Bankası'nın 228 milyar doları olmadı ki en büyük rezalet bu açıklama. Size dün anlattım ya. Hani mesela Nurettin Canikli'nin söylediği bir itiraf. Adam evet bizim paramız vardı, biz o parayı nasıl harcadığı anlatıyor ve şuna getiriyor. Akıllı bir ekonomist bunu yapar. O akıllı olarak yapmaya çalışıyor ama parti içinde cehalet o kadar ağır basıyor ki. Dinleyen olmaz ki onu. Normalde Nurettin Canikli'nin ki çok açık bir itiraf. Evet diyor bu para vardı, şöyle gitti diyor adam. Yiğit Bulut ne diyor? Hiç olmadı ki diyor. Ne 128 milyar dolarlar gördüm, zaten yoktular. He? AKP yöneticilerinden Hamza Dağ kasada olduğunu söyledi. Canikli para halkın evinde dedi. En akıllısı bu. Para halkın evinde. Neden? Ben dedi iyi kardeşim sen de. Senin için harcadım dediğin zaman kapatabiliyorsun. Öbürü Hamza Dağ kasada diyor ya. Kasada mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin şu tabakçı elemanı ne yaptınız? Arkorok var diye bir tane gezinen. Neydi oğlanın adı unuttum. Onu ne yaptınız ya? Altındaki jip 4 milyon ama tabak 50 kuruş. Ucuz o. Ruhu ucuz olduğu için arkoroktan çekiyordu. AKP'liler de sorguluyor. Merkez Bankası'nın rezerv eritilmesi yurttaşlar tarafından da sorgulanıyor. Eriyen 128 milyar dolara ilişkin son 90 günde internet üzerinden en çok arama yapan kentlerin başında Erdoğan'ın memleketi Rize'nin yer alması dikkat çekiyor. Soruyu en çok soran ilk 5 kent AKP'li belediyecilerle yönetiliyor. Ya bak ya hakikaten şu kadar kafası çalışan bir iletişimci olsa Kürşat yaşayın. Arkorok Kürşat. Şu kadar kafası çalışan bir iletişimci olsa der ki elleme kendi içinde sönsün bu. Yok ki. Yok. Akşener Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için seçim zamanını işaret etti. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir televizyon programına katıldı. Gerçekten Türkiye'de hani habercilik deyince benim de aklıma gerçekten öyle. Yani şöyle bir sıralamayı aklımda düşünüyorum. Evet yani Elie Wiesel'in gazeteciliğini çok severim rahmetli. Peter Arnott tabii Körfez Savaşı sırasında açtığı o çanak antenle hafızalara kazındı. Christine Amanpour tabii kaçınılmaz olarak aynı şekilde. Türkiye'de pek çok örneği var. Bir de neydi Kadıköy Kuş Dili'nden Buket Hanım soyadını unuttum. Onun programına çıktı Kemal Bey. Çok akıllıca bir seçim. Orada kendisi Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna önce çok uzun karşılıklı gülüştüler falan sorusuna şöyle cevap verdi. Dedi ki ittifakımız aday gösterirse elbette dedi. Elbette. İyi Parti lideri Akşener Kılıçdaroğlu'nun uzlaşı olursa Cumhurbaşkanı aday olabilirim. Buket Aydın hay yaşayın. Aday olmayı düşünebilir bir sakınca düşünebilir sözlerini. Ha. Meral Hanım'ın ağzından. Aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok diye değerlendirdi. Akşener kendi adaylığına ilişkinde seçime çok zaman var. O zaman gelsin birlikte görürüz açıklamasını yaptı. Partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına tepki gösteren Akşener, AKP ve MHP'ye seslenerek aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin, kesinlikle böyle bir niyetim yok. Cumhur İttifakı et tırnak çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem diye konuştu. Hadi bakalım. Buradan bakalım başka Cumhuriyet'ten geçelim diğer gazetelerde epeyce sallandık çünkü tek gazeteye takıldık kaldık. Sabah mesela bak gazetenin kralı ya daha ne olsun. Vatandaşlarımız camilerde bilinçli. Vav TV'yi ziyaret eden Diyanet İşleri ki benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş önemli mesajlar verdi. Teravihler evde kılınabilir. Allah razı olsun. İki teravide de milletimiz anlayışla karşıladı. Camilerde 5 vakit ve cuma namazı kılınıyor. Vatandaşlar özellikle camilerde bilinçli. Değil mi? Evet. Kongrelerde? Hiç konuşmadınız. Ha siz siyasete girmiyorsunuz. Emin misiniz? Mesela camide kaldırılan bir cenazede naaşın tabutunun üzerine elini koyup ana muhalefet partisine gömen bir insanın yanında nasıl duruyorsunuz? Doğru. Ankara Sözleşmesi'yle yola devam ederiz. Hayırlı yolculuklar ne tarafa? Başkan Erdoğan, başkan gençlerin İstanbul Sözleşmesi sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Dedi ki, LOS çok bozdu. Öyle böyle değil, çok bozdu. Hatta acayip bozdu. Dedik ki daha da bozmaz, daha da çok bozdu. Gibi yani 3 aşağı 5 yukarı böyle. Salla dur. Madde madde CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, AK Partili Canikli CHP'nin döviz rezervi ile ilgili kara propagandasını işte böyle çökertti. Bak güzel kardeşim, hiç buna ihtiyaç yok. Hiç. Şimdi sen partinin adına çık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsü, eski hazine müsteşarı Faik Öztürk, iyi tanırsın. Bak karşınında otursun. İki ekonomist olarak konuşun. Nasıl? Çok akıllıca değil mi? İki ekonomistsiniz siz. Ha benim alanım ekonomi değil. Bak biliyorum da. Kendisi de bu arada hesap uzmanıdır. Nurettin Canikli. Yani o da bu camiayı bilir, tanır. Karşında da Faik Öztürk otursun. Eski hazine müsteşarı adam. Boru değil. Anlatsın sana 128 milyon. Herkes izlesin. Ha? Bence şık olur valla. Böyle sabah gazetesinden sallamak da olmaz ki bu. Karşına oturtup tüp gaz gibi birini, sana soru sormayacak, hiçbir şey yapmayacak. Sen oradan yağdıracaksın. Sözcünün manşeti patatese tören. Millet bedava patates ve soğan dağıt, millete bedava patates ve soğan dağıtımını şova çevirdiler. İktidar muhalefetin çağrısıyla üreticinin elinde kalan patates soğanı alıp yoksullara dağıttı. Üst düzey bürokratlar bunu bile medyatik malzeme yaptı. Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan. Ya adam fotoğraf çektirmiş ya. Vallahi fotoğraf çektirmiş ya. İnsan bir parça utanır ya. Bir parça insanda utanma hissi olur. Ama insanda olur. İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek. Özlem Bozkurt Gevrek. Patates dağıtımı sırasında çekilen bu fotoğrafı paylaştı. Dağıtım sırasında iktidara yakın medyanın mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Mikrofonlara bakıyorsun önündeki. Oo kadro süper ya. Anadolu Ajansı ile TRT duruyor bir kere yan yana. Kalanına da çok ihtiyaç yok. Demokrasiye vinç. CHP'nin 128 milyar dolar nerede afişlerini vinçle indirdiler. Bu acayip komik. Gerçekten çok komik. Yani bunu her yaptığında soruyu katlayarak yerleştiriyor topluma. Bir tane şu kadar kafası çalışan bir iletişimci olsa aralarında, hani nohut kadar çalışan. Da, ah, ah be abi. Olsa dükkan senin. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. Amirallere elektronik kelepçe, Montre duyurusu nedeniyle gözaltına alınmış, il dışına çıkmama şartıyla bırakılmışlardı. Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı bildirildi. Ya bu insanlar kaçmaz ki. Ya daha önce denediniz. Denediniz kardeşim. Kumpas davalarında, Ergenekon'da, Oraj'da, Suga'da, Ot'ta, Bok'ta denediniz zaten. Tam tersine cebinden para verip dönen insanlar bunlar. Eleştiri hakkımız mahfuz, o duracak. Ama bu insanların karakterlerini ya sorgu odasına alamazsınız. Aşar o sizi. Büyük ihtimalle karakterleriyle ezerler zaten sizi uğraşırken. Elektronik kelepçe. Valla kessen çıkmaz bu insanlar. Gitmez bir yere. Mümkün değil. Bir gün gazetesine bakalım. 18'lik delikanlı bir gün bugün ne yazmış? Açlığı yaratanlar patates soğan şovu peşinde. 2 ay önce açıklanan milli uzay programında uzaya çıkma şovu yapan iktidar halkı patates ve soğana mahkum etti. Aşık Mahzuni Şerif'in ruhuna rahmet olsun, ne diyelim? Hani diyor ya, yiğidin sırtından doyan doyana, bunu duyan yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi söylemesem mi diye. İşte böyle. 8 milyon hane yaşamını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışırken patates ve soğan dağıtımı müsamereye dönüştü. Ya bak şu çok komik değil mi? 8 milyon yoksul aileyi koy bir kenara. Çünkü bunu şöyle karşılayabilirsin. Diyebilirsin ki ya 8 milyon çok abartılı rakam ya. O kadar değil. Ama devlet kendi eliyle diyor ki 164 bin yoksul aileye dağıtılacak. Soru şu değil mi o zaman? Ya 164 bin yoksul aile neden var bu ülkede? Neden 164 bin aile yoksul? Şu kadar kafası çalışan bir iletişimci lazım. İşte 30 katlı bina ile olmuyor bu işler. Sen binaya oturup 4,5 milyon liralık Mercedes'te kendini bir bok oldum zannediyorsun. Olmuyor işte. Sonra 128 milyar dolar nerede sorusuna yeniliyorsun ve etrafına bakıp diyorsun ki ya nasıl oldu bu iş ya? Senin kafan çalışmıyor. Ondan. Vay alçaklar ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Devam edelim. Bir günü gördük. Evrensele bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti pandeminin çarkları durmuyor. O biraz iş yaşamı üzerinden bakmış işçi hakları açısından. Alınmayan önlemler dip dibe çalışma, çarklar durmayacak anlayışı fabrikaları pandeminin merkezi haline getirdi. İşçiler ve uzmanlar ekonomik destek verilerek tam kapanma çağrısı yaptı. Nasıl? Hangi ekonomik destekle? İşte biz 10 gündür konuşuyorduk burada zaten. Öyle bir tam kapanma olamaz ki. Neyle yapacaksın? Para lazım onun için. Yok öyle bir para. Ha var. Öyle bir para var da. Kimine göre kasada, kimine göre sizin benim evimizde. Öyleymiş yani halkta o para. Kimine göre öyle para hiç olmadı. Yani yersen. Evrensel böyle çıkmış. Yeni Şafak'a bakalım, Yeni Şafak'a görelim. Yine başarırız. Daha önce başarılınız mı var? İlk iki kısıtlamada vakaları düşürdük. Utanmazsınız siz ya. Gerçekten utanmazsınız. Siz öyle ya da böyle eşek gibi, evet ya bu kongrelerde virüs dağıldı diyene kadar ki demeyeceksiniz. Ben okumayacağım bu haberlerinizi. Valla. Benlik bir şey yok ya. Hiç alakası yok. FETÖ'nün kaçış tarifesi diye bir haber var Yeni Şafak birinci sayfada. Dedim ki, ulan bunlar bir şekilde işin iyice boka saracağını anlayınca Malatya Yeşilyurt'taki hikayenin. Bir yerden buna yanlayacaklar. Çünkü önden birini satman lazım ki işte 15 Temmuz'dan sonra yaptıkları hikaye var ya, apartmandan sat iki kişiyi, sen yırt en azından. Haber o değil. FETÖ üyeliği ve casusluktan 39 yıla mahkum olan MİT imamı Yasin Ugan, örgüt üyelerinin yurt dışına nasıl kaçırıldığını anlattı. Dikkat! İlki VIP çıkış. Örgüt üyeleri 5000 euro karşılığında lüks yatlarla Yunanistan'a götürülüyor. Oğlum 5000 euroya götürülüyormuş. Kim bilir kaç para verdiniz Almanya Hanover'e gidebilmek için o dandik seyahate. Kaç para verdiniz? 5000 euroya lüks yatla gitmiş herif Yunanistan'a. İkinci yöntem 3000 euroya kalabalık yatlarla çıkış. O biraz daha sıkışık. Yani servisimiz daha şey. Böyle geliyoruz Amerikan koyunda duruyoruz. Orada çupra ve makarna servisimiz var. Salata. Yanında bir şey yapabiliyorsunuz. Alkollü içecek de var. Birer tane. Kola sınırsız. Daha kalabalık teknelerle. Gezi tipi. Öbürü daha özel. En popüleri ise 1700-2500 euroya Meriç üzerinden kaçış. En popüleri. Utanmadan şunu yazıyor. O Meriç üzerinden kaçış sırasında kaç insan öldü be? Bebekler, hamile kadınlar, yaşlı insanlar. En popüleri ya. Konser duyurusu yapıyor sanki dalaksız. Ama çok acımasızsınız. Sizin temel özelliğiniz bu. Birbirinize karşı da öylesiniz. Çok acımasızsınız gerçekten. Utanmazsınız çünkü. Akşam aşı için ikna timi. Ne timi? İkna. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayanların ikna edilmesi için özel ekipler kurulacak. Ev ziyaretlerinde alınacak verilerle neden aşı yaptırılmadığı da belirlenecek. İkna diyorsun. Ben ikna deyince hep bu Muhsin Bey filminde onun ev sahibi madamın ikna sahnesi gelir aklıma. Yani ikna olmaya da hiç hevesim yok ama bir gel dene bakalım diye. Nasıl ikna edecekler acaba? Allah kursu yok canım. İkna etmeseler bari. Ya bırak fırfırın dibisin ya. Ne yapacaksın? Diyanet'in en hastanelere yapıştırdığınız o din görevlileri kadrosu vardı. Onları mı çıkartacaksın? Ayrıca ha bak kim yazdı bilmiyorum. Ayrıca şunu unutma. Şu anda zaten aşı olduğunda, aşı bulunursa eğer seve seve aşıya gidecek insanlar zaten var. Onlara aşı yap. Ya derdim fırfır senin ya. Heh, ay yaşar günüm sönmez yıkılmaz. Evet ikna eden sönmez yıkılmazdı. Her ay ben mi ikna etmek zorundayım diye çıkıyordu. Başkandan iftar sürprizi. Başkan! Eşi Emine Erdoğan'la Ankara Mamak'ta 3 çocuklu bir ailenin iftar sofrasına misafir oldu. Ailenin 3 tane sinisi var büyük. Çok iyi ya. 3 siniyi yan yana koymuş yer sofrası hazırlamış. Arkadaş yani ya bak. Diyorum ya şu kadar kafası çalışan bir iletişimci o kadar. Şu kadar ya. Toplu iğnenin kafası kadar çalışmıyor beyni. Bir kişi olsa der ki ya bir dakika biz niye hep yer sofrası muhabbeti yapıyoruz? Oğlum gülüyor herkes bize. Ya bu ülkede masada yemek yiyen ve hani ortalama gelir düzeyinin altında olan insan yok mu? Tamam, masada yiyelim. Çok çirkin. Bir kere oturuyorsun, kıyafetler herkesinki böyle şurası çıkıyor tepesine. Herkes kafadan bacaklı gibi oturuyor. Yapma bunu. Bir kişi yavlan, bir tane kafası çalışan olmaz mı arkadaş ya? Yok. Yok işte, yani olmayınca olmuyor ya. Bugün Barış Terkoğlu mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdoğan'la daha önce Atilla Kezekin, ki ikisi de yani Kasımpaşalılıktan tanışırlar. Atilla Kezekin kardeşini tanır falan diye. Daha önce yaptığı iki görüşmede özellikle Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ'cülerin örgütlenmesine ilişkin bir dosya bıraktığını ve Erdoğan'ın dosya bende kalsın dediğini söylüyor Atilla Kezek, Barış Terkoğlu'na. Orada isim isim FETÖ'cüler var. Ve diyor adam 15 Temmuz'dan sonra diyor. 15 Temmuz'dan sonra bunların hepsi tutuklandı. Bir tane eksik yok aralarında. Ama beni ciddiye alan yok diyor. Los çok bozdu ya. Çok çok bozdu. Daha bozmaz dedik. Daha da bozdu. Çok bozdu. Hala bozmaya devam ediyor. İşsizlik nasıl? Yalnız bizim iktidarımız işsizlikle en iyi mücadele eden iktidardır. Onu da söyleyeyim. Yani çok çok da başarılıdır yani. Nasıl olsa karşıdan nereden vurursan vur. O şey gibi böyle. Otomatik makineden fırlatılan, senin karşıdan servis karşılaması yaptığın tenis topu gibi. Atılıyor böyle, sen karşıdan vuruyorsun. Bu kadar. Nereye gitti? Hiçbir önemi yok. Salla. Emekliye memura %7 zam. Hacı senin tanıdıkların var ya. Takvim gazetesindeyiz. Senin tanıdıkların var. Şu ikramiyeye ne kadar zam gelecek? 1000 liraya. Tanıdıkların var, sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz ki. Biz çok uzağız bu işlere. Sen biliyorsundur, tanıdıkların falan vardır. Allah aşkına bir şey yapsana, bir destek atsana şuna. Kaç paradan verilecek bu? Devam edelim. Çalışanın primi devletten, estetiği iyi çene abarttı. Melisa Aslı Pamuk bir şok temim oda... Ney? Bir şok temim odası. Yüzüne estetik yaptırdı. Yuvarlak çenesini sivriltip öne doğru uzattı. Gören tanıyamadı. Bir şok temim ya. Ne ya? Allah Allah. Takvimden A'dan Z'ye kısıtlama ayrıntı. Takvim A'dan Z'ye kısıtlama ayrıntılarını açıklıyor. Ona dikkat. 10 maddede. Bak normalde mesela aralarında bir tane kafası çalışan iletişimci olsa der ki ya sen bunu yapıyorsun ama sen şunu mu demek istiyorsun? Reis'in söylediği anlaşılmadı mı? Biz harbiden hiç öyle düşünmedik. Anlatamıyor mu yani o derdini? Sen o konuşamıyor mu diyorsun? Estağfurullah. Yok yani asla aklımızdan geçmedi de. Van Katesi var. Kate yerine Kate Jate yazılmış. Çok karışık da. Van Katesi. O artık Vanlıların fahri hemşerisi. Astronot Kate Robbins uzaydan Van Gölü'nü görüntüledi. Fotoğraf birinci seçildi. Vanlılar Van kedisi hediye etti. İsmi de Kate'ydi. Kate. İsmi de Kate'ti. Tavuk uçuyor. Ne diyorsun? Ya bu işte bu esprili yönüm var ya beni çok bağlıyor kendine ya. Ramazan'la tavuk satışlarına talep arttı. Fiyatlar katlandı. Kilosu 20 liraya kadar çıktı. Tavuk uçuyor. Kimin iktidar döneminde? Ya onu sallamıyorlar. Ben daha önce onu söylediğimde korkuyordum da yok yemiyorum artık. Bok şu işe. Ne? Bok şu işe. Psikolog Aydan Ayrık kitap yazdı. Ben bu gerçekte bundan sonra yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten mi? Yazmış. Ben de sonradan öğrendim. Meslektaşı Esra Tanrıverdi benzerini yayınlamış üstelik. Ayrık eserinin kopyalandığını söyleyip dava açtı. Piyasadan toplatılsın. Sizin yapacağınız haberin ta için yani en böyle içine girerek bütün unsurlarını ayırmak istiyorum. Ayırıp bakmak istiyorum. Yoksa yani öbür türlü olmaz ya. Bunu nasıl bir kafa yazar? Nasıl bir insan evladı böyle bir şey çıkartır? Yaptığından hiç mi utanmaz? Vay arkadaş ya. Bugün Ergün Diler Henry Kissinger'ı yazmış. Sabah bir baktım, dedim ki ya bir insan niye yazar kardeşim? Kissinger mi kaldı? Yani Prens Philip öldü. Hocam ne Kissinger'ından bahsediyorsun? Kissinger'ın yaşadıklarından hareketle Başkan Erdoğan'a, Başkan neden saldırıyorları analiz etmiş. Vallahi bak. Yani bir şeyden girmiş. İtalya Başbakanı Draghi'den girmiş. Biden'dan çıkmış. Yazının sonu Biden'da bitiyor. Yaşanan bütün sancıların altında yatan neden buydu. Biden Ankara'yı aramamış. Ne olacak ki? Putin'e de katil demişti. Diyorsun. Ha. Anlamı ne bunun? Anlamı yok yani, çok uzun yazınca anlaşılır bitireyim istedim. Anlamı yok yani. Hocam, canım, 9 yıldır günde bir paket sigara içiyorum. Ama kısa. Ha, şunu baştan söyle. Oh, iyi oldu ya. İstiyorum ama yine de bırakamıyorum. Oruç tutarken sigara içmezsem sonra bırakmama faydası olur mu? Ya şu budaklı meşe olacaktı bir yerde ya. Oruç tutarken eğer sigara içmezsem diyor, sonra bırakmamın faydası olur mu? Alakası yok. Kesinlikle faydası olur. Ancak iftardan sonra da içmemek en iyisi. Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın. Sigarayı bırakır bırakmaz ilk 24 saat içinde kan basıncında ve akciğer fonksiyonlarında düzelme başlar. Tamamen bıraktığınızda ise 2 ila 12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir. Bu da fiziki aktiviteleri kolay... Duyuyor musun? Neyse, senin o yok. Fiziki aktiviteleri, anladın onu, kolaylaştırır. Şşş. Bir iki ay sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir. 3 ay sonra kan dolaşımı ve nefes alıp verişi fark edilir şekilde düzelir. Nereden biliyoruz? Facebook'ta görmüştüm ben bunu. Evet, ben de. Ha işte onu yazdım cevap olarak. Ya ne olacak? Bu gidecek şimdi arkadaşına soracak kahvede, taş vururken. O da aynı şeyi söyleyecek. Hocam, benim babam 65 yaşında kabızlığı var. Ağzından haplarla ve şuruplarla geçmeyince lavman yaptılar. Lavman yaptırmak orucu bozar mı? Ben sizi Sabah gazetesine bağlayayım. 6. kata hocamız var, Nihat Hatipoğlu. O bundan kazanıyor. Yani sonuçta adamın da şimdi pazarını doğramayalım. Değil mi? Ekmeğine kan yaparız yani. Bazı lavmanlar bak demiyor yani. Ulan bana ne dingil. Ben İslam otoritesi miyim demiyor. Böyle bir hadsizlik. Bazı lavmanlar ilaçla az miktarda makat bölgesindeki dışkıyı yumuşatmak amacıyla yapılır. Gerçekten mi? Ben bayağı diş dolgusu zannediyordum. Bu tip lavmanda açlık ve susuzluğu giderici uygulama söz konusu değildir. Bu durumda din bilgisi uzmanlarının ifadesine göre oruç bozulmaz. Ancak kalın bağırsaklarda gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda orucun bozulacağı da ifade ediliyor. Ve buradan sonra takvimle sabah aynı binada Sabah gazetesinin 6. katına bakarak diyor ki, ya tam onu şey anlamayayım, senden diyor bir müşteri gitti diyor, kesik aldım diyor. Bu saatten sonra kısa günün sakalı bende bundan sonra diyor. Buradan dalarım, aklını alırım senin diyor. Aklını alırım, öyle televizyon programlarıyla falan olmaz. Koskoca diyor, koskoca sağlık köşesi var elimde diyor. Hem doktorum ben diyor. Bundan sonra ben de hocam. Ramazan mı geldi? Of, var ya şov yaparım, şov ruhun duymaz. Ruhun duymaz, akarım ortamlarda. Orucu bozar mı? Ben de gel hocam, rahat ol. Bozar mı, bozmaz mı? Süper. Ne anladınız? Anlamadım ki. Siz bir şey anlamak üzere mi Nafiz Hoca'yı okuduğumuzu düşünüyorsunuz? Nafiz Hoca'da çözüm yok. Nafiz Hoca süreçle ilgili bir insan. Mektup doluyor mu? Yani sayfa tam olarak doluyor mu? Onu ilgilendiren o. Kalanı yani aldı, kullandı, öldü, patladı, nim bağırsakları dışarı sarktı. Hiç umurunda değil. Sayfa doldu mu? Doldu. Devam edebiliriz. Buyurun boks. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın Edebiyat Günü. Yarın Nikos Kazantzakis'in arkada gördüğünüz kitabı Zorba'yı konuşacağız ve hem biraz Kazantzakis üzerinden konuşacağız. Böyle sadece tek bir kitapla tanımak, tanımlamak doğru değil. Çünkü gerçek bir filozoftan bahsediyoruz. Hayatı böyle çok dalgalanmış bir adamdan bahsediyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Mitolojik Yunan tanrılarından bahsedeceğiz. Gerekçesini anlatacağım. Ben neredeyse bir haftadır mitoloji çalışıyorum bir de. Çünkü çok bağlantısı var bana kalırsa. Öyle anlatmak gerekiyor. Tanrıların o Olimpos'ta oturan 6 erkek, 6 kadın, 12 tanrının sonradan onlara dahil olan hocam bizi de unuttunuz diyerek gelen en eğlencelisi içlerinden Dionysos'un olayı nasıl bozduğunu, Dionysos'un nasıl Alexis Zorba görünümünde çıktığını, bütün bunlarla birlikte o efsane filmi 1964 yapımı efsane filmi Kakoyannis'in efsane filmini Zorba the Greek'i, onun içindeki o efsane müziği, tabii müziği konuşunca Theodorakis'i, Mekis Theodorakis özelinde Türk-Yunan dostluğunu, hepsini konuşacağız bir aksilik olmazsa. Ben hazırlığımı yapıyorum, umarım altında kalmam, becerebilirim, anlatabilirim. Yayının sonunda da size güzel bir sürpriz hazırlamaya çalışıyorum. Bununla ilgili çok böyle güzel, ruhen çok güzel bir destek aldım sağ olsun Buzuki Orhan'dan, Orhan Osman'dan. Ama diyorum yani yiğit namıyla yaşar, böyle denir bu topraklarda. Buzuki Orhan'dan çok şahane bir doğaçlama rebetiko. Onunla birlikte yarın size yayının kapanışında bir şiir okuyacağım. Ama bu şiir anlatmaya çalıştıklarımızı özetleyecek bana kalırsa. Eğer uygun olursanız, eğer yarın perşembe mi? Nasıl yarın perşembe? Yarın 16'sı. Cuma değil mi yarın? Yarın cuma arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa yarın sabah saat 9'da, ölmezse akılırsan ben buradayım. Bu sefer kitap konuşmak üzere. Kitabı, yani o klasiklerin içinde Kazantzakis'in Zorba'sını konuşmak üzere bu sefer. Yarın sabah saat 9'da buradayım. Eğer bu arada derseniz ki ulan bu yayın iyi ya, bu yayın devam etsin, hatta ben de katkı vereyim ama nasıl vereceğimi bilmiyorum derseniz, vallahi yapabileceğiniz Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın eğer kanalı tanımıyorsanız. Getirecek zaten sizi benim kanala. Oraya bir önce abone olun. Parasız pulsuz 5 kuruş vermeyeceksiniz. 5 kuruş. Sadece bir tek mail adresi. Onun dışında kanala abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Ve bununla birlikte bir beğen tuşu var şöyle yukarı doğru baş parmak işareti yayını YouTube'dan izleyenler için. O beğen tuşunu dün de tekrar bir izleyici yazmıştı. Ya bazıları televizyondan izliyor. O yüzden beğeni tıklayamıyorlar. Orada bir 3 nokta görecekler. Kumandanın üzerinde gidebilecekleri televizyondan izleyenler. Onu tıkladıklarında beğene ulaşabiliyorlar. Bir söyle belki oradan yaparlar diye söylemiş. Mitoloji için kitap. Yani en çok bilineni Azra Erhat. Ama ben Azra Erhat kullanmıyorum. Ben Şefik Can kullanıyorum. Yarın da size oradan anlatacağım zaten. Ben Şefik Can üzerinden anlatacağım ama Azra Erhat en bilineni tabii, en çok kullanılan Türkiye'de. Katıl diye bir düğme var YouTube üzerinde. Katıl düğmesi şu işe yarıyor ve ben bu yayına destek olmak istiyorum. YouTube üzerinden küçük aylık katkılarla onu yapabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Onda da bir beis yok. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine, unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde bu kez edebiyat konuşmak. Edebiyat konuşarak ruhlarımızı biraz sağaltmak. Günün böyle koşturmacasından, yorgunluğundan biraz uzaklaşmak. Umarım Türkiye'nin gündeminde müsaade eder buna. Biraz ruhlarımızı arıtmak için, edebiyat konuşmak için yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım. Gelin. Orada devam edelim konuşmalara. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün hep güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.